Kıymetli dinleyenlerimiz, İnsan Bu programıyla bu hafta da karşınızdayız. Kıymetli hocamız Mehmet Dinç Bey ve bendeniz İdris Topçuoğlu İnsan Bu programını sizlere sunmaya, sizlerle Mehmet hocamın gerçekten değerli fikirlerini paylaşmaya gayret ediyoruz. Bu hafta da güzel bir konumuz var. Hocamızla birlikte onu konuşacağız efendim. Sizlerle paylaşacağız. Hocam şimdi pek çok şeye sahibiz bu yeni dünyadan.
Evet.
Yani şöyle bir 20 yıl öncesine baktığımızda yine Kemal Sayar Hoca'nın kitaplarından hatırlıyorum. 20 yıl öncesine göre çok daha fazla şeye sahibiz ama 20 yıl öncesine göre daha mutlu değiliz.
Evet.
Böyle bu konuyla alakalı yapılan bütün araştırmalarda bunu gösteriyor.
Bunu gösteriyor.
Yani mutluluk seviyesi bayağı bir düşüyor bütün dünya çapında, sadece ülkemizde değil, varlık seviyesi artarken.
Aynen. Onun düşmesi gibi insanların birbirine vakit ayırdıkları vakitler de düşüyor. Halbuki evet, diyorsun ki işte eskiden çamaşır makinesi yoktu. İşte annelerimiz elde yıkıyordu. Şimdi çamaşır makinesi var. Bir dünya zaman kazanmamız gerekiyor. Evet. Veya cep telefonuyla veya bir takım şeylerle teknoloji bize hayatı kolaylaştırıyor.
Evet.
Bu sefer birbirimize ayırmamız gereken zaman diliminin artması gerekiyor. Baktığınızda onun da olmadığını görüyoruz. Evet. Yani şunu söylemek istiyorum.
İşleri kolaylaştırıyor, ilişkileri zorlaştırıyor.
Harika söylediniz. Yani şu mesele, bazı şeyler zannettiğimiz gibi olmuyor. İşte çok şeye sahip olmak çok mutluluk getirmiyor. Yani bakıyorsunuz efendim, sokakta görüyorsunuz zor durumda olan insanları, üzülüyorsunuz. İyi durumda olanları görüyorsunuz. Siz daha çok görüyorsunuz. Klinik psikologsunuz. Pek çok insan size geliyor. İyi durumda olanlar zor durumda olanlardan daha mutsuz.
Evet.
Daha sıkıntılı. Nedir hocam buradaki sır, hikmet? Yani evet, bunu biraz konuşalım istiyoruz bugün.
Evet. Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var.
Evet.
Diyor ki, bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı diyor.
Ya ne kadar güzel hocam.
Çok harikulade özetlemiş. Yani bunu söyleyip başka bir şey konuşmamak bile gerekebilir. Çok güzel bir özet. Hakikaten bir gönül darlığı var. Mal varlığına bağlı gönül genişliği bekleyenler için.
Evet.
Yani bir insan, ben şuna sahip olayım, mutlu olayım, bu olsun mutlu olayım, şu olsun mutlu olayım diye düşünerek hayatını şekillendirirse, o çerçevede hedeflerini belirlerse, o insanda gönül darlığı hiç gitmeyecek demektir. Yani tuzlu su içmek gibi. Ne kadar su içerse tuzlu su, o kadar susayacak, susuzluğu artacak.
Evet.
Mal varlığında da aynısı. Bir insan kendini mal varlığına, daha çok mal varlığına sahip olmak üzerinden mutluluğa ulaşacağını düşünürse, o şekilde konumlandırırsa, ne kadar sahip olursa o kadar mutsuzluğu artacak esasında. Ama bunu söylüyoruz. Herkes de bunu dinlerken işte kafasını sallıyordur. Ya hakikaten öyle falan diyordur. Aklına örnekler geliyordur. Ama bir yandan da inanmıyoruz.
Evet.
Yani kalbimizde rahat değil bu düşünce. Zihnimizde net ama kalbimizde değil. Bir tane söz var. İçselleştirememişiz. Bir tane söz var. Diyor ki, en kaliteli yatak parayla alınabilir ama parayla mutluluk alınamaz. En güzel evi parayla alabilirsiniz ama huzur alamazsınız. En son çıkmış en iyi ilacı parayla alabilirsiniz ama sağlık alamazsınız. En iyi yapılmış, en özel yapılmış yemeği parayla alabilirsiniz ama parayla iştah alamazsınız.
Evet.
Yani parayla yatak alırsınız, uyku alamazsınız. Ev alırsınız, huzur alamazsınız. İlaç alırsınız, sağlık alamazsınız. Yemek alırsınız, iştah alamazsınız. Sözün sonunda şunu diyor. Siz en iyisi o parayı bana verin. Sözü söyleyen de kendisine yönelik bir mal varlığı istiyor.
Evet.
Yani bu bize çok çok güzel anlatan bir söz. Bir yandan inanıyoruz hakikaten mal varlığı mutluluk getirmeyecek, sağlık getirmeyecek, huzur getirmeyecek vesaire. Ama bir yandan da diyoruz ki bende olsun ama muhakkak bende çok olsun, şunu da olsun, bu da olsun vesaire vesaire diye. Dolayısıyla burada belki kendi ayarlarımızı kontrol etmemiz lazım. Tabii ki kimseye muhtaç olmaktan bahsetmiyorum. Tabii ki çok sıkıntılı bir hayat yaşamaktan bahsetmiyorum. Ama temel ihtiyaçları karşıladıktan sonra insanın o da olsun, bu da olsun, şu da olsun derdine düşmesinden bahsediyorum. Bu o da olsun, şu da olsun, bu da olsun derdine düşüldüğü için bugün geldiğimiz noktada ailede tek bir kişinin çalışması yetmez hale geldi. Yani karı koca evi döndürmek için beraber çalışmaya mecbur hissediyorlar kendilerini. Ne oldu? Eskiden çok daha kısıtlı imkanlar vardı. Her şeye ulaşmak çok daha zordu. Malzemeler çok daha pahalıydı. Buna rağmen tek maaş, tek gelir yetiyordu. Bakıyorsunuz yani bundan 10 sene önce, 20 sene önce bir çamaşır makinesi neredeyse bir araba fiyatına. 30 sene önce.
Tabii ki.
Veya bir bulaşık makinesini sıradan bir insanın evinde görmek mümkün değil. Çok lüks bir şey. pahalı bir şey. Bugün çamaşır makinesi herkesin ulaşabileceği fiyatlara indi. Arabalar bile herkesin ulaşabileceği fiyata indi. Şeyler, bulaşık makineleri vesaire, ama buna rağmen ucuzladığı halde malzemeler, maaşlar yetmiyor. Bir bereketsizlik, bir sıkıntı var. O yüzden iki insan gece gündüz çalışmak zorunda kalıyor. Normalde çalışmıyor. Mesela ben çocukluğumdan hatırlarım. Babam ticaret yapan bir insan. 6'da mağazasının bulunduğu han kapanırdı. Hanlar çok yaygındı o zaman. Han kapanırdı. Bütün han kapanıyor. 6'da çıkar, 7'de evde olurdu. Değil mi? Başka bir şey yok. 7'de evde. O kadar çalışıyor. Cumartesi hal açık değildi ya da öğleye kadar açıktı. Bu şekilde bir çalışma standardı vardı. Ama şimdi bakıyorsunuz insanlar gece çalışıyorlar, gündüz çalışıyorlar, hafta içi çalışıyorlar, hafta sonu çalışıyorlar. Buna rağmen de yetmiyor. Buna rağmen de yetmiyor. Ya bu kadar çalışıyorsun, bari yetsin, o da yok. Dolayısıyla bir bereketsizlik var.
Hocam bu neden var? Yani bu, yani insanların duygularındaki tatminsizlikten kaynaklanan bir bereketsizlik mi bu? Yani halbuki eskiden dediniz ya, bir şeyi bulmak da zordu yani. Tabii. Kara borsadaydı veya az vardı veya az market. Şimdi giriyorsunuz bir markette envai çeşit ürün. Tabii. Yüzlerce marka aynı çeşit ürünü üretmiş önünüzde. Evet. Her şey bir bolluk da var. Yani bereket diyemeyiz buna da. Bereket ayrı bir şey.
Tabii,
bir bolluk da var piyasada. Ama neden yani hem bu kadar çalışıyoruz hem
bu
de...
Bu sorunun cevabı olabilecek çok güzel bir söz var. Yani postmodern bir ifade ve modern kültürü eleştiren bir ifade. Diyor ki sahip olmadığımız paralarla ihtiyacımız olmayan şeyleri alarak sevmediğimiz insanları etkilemeye çalışıyoruz diyor.
Hocam bunu bir daha alalım.
Tabii ki. Sahip olmadığımız paralarla, yani kredi kartı üzerinden, kredi kartındaki parayı sahip değiliz, borç olarak alıyoruz.
Evet.
Sahip olmadığımız paralarla ihtiyacımız olmayan şeyleri alarak sevmediğimiz insanları etkilemeye çalışıyoruz. Yani bir para var, sahip olmadığımız para, kredi kartındaki borç. Sonra alacağız onu, ödemek için uğraşacağız. Kredi kartıyla alakalı ne kadar huzursuzluklar oluyor, ne kadar sıkıntılar oluyor, insanlar kendilerini ne kadar sıkıştırıyorlar, bir sürü örneğini görüyoruz. Dolayısıyla sahip olmadığımız parayı harcama gibi bir durum söz konusu. Önceden insanlar ceplerinde ne kadar para varsa, ihtiyacı varsa, parasına uyuyorsa, ihtiyacı varsa alabiliyordu. İki şeye bakılır: cebinde para var mı, ihtiyacın var mı? Cebinde para var, ihtiyacın varsa alır. Cebinde para yoksa, ihtiyacın varsa alamaz.
Evet.
Ya da cebinde para var, ihtiyacı yok, yine almaz.
Evet.
Şu anda cebinde para yok, ihtiyaç da yok, yine alıyor. İkinci mesele işte bu ihtiyaç meselesi. İhtiyacımız olmayan o kadar çok şey var ki. Mesela bununla alakalı Amerikalı bir yazar diyor ki, bir şeylerin ters gittiğini anlamam şu olay sebebiyle oldu diyor. En iyi arkadaşlarımdan biri oğlumun doğum günüyle ilgili aradı diyor. Oğlum 9 yaşında diyor. Dedi ki diyor, oğluna doğum günü hediyesi alacağım, neye ihtiyacı var? Baktım ki diyor, oğlumun odası bir oyuncakçı dükkanı kadar oyuncağa sahip diyor. Elbiselerinde hiçbir sıkıntı yok, her türlü elbisesi var. Ayakkabısı da hiçbir sıkıntı yok, her türlü ayakkabısı var. Orada anladım ki bir insanın bu kadar çok şeye sahip olması problem. Alacak bir şey yok çocuğa. Hediye edecek bir şey yok, mutlu edecek bir şey yok, yardım edecek bir şey yok, ihtiyacını karşılayacak bir şey yok, sevindirecek bir şey yok. Burada bir problem olduğunu anladım diyor. Dolayısıyla o kadar ihtiyacımız olmayan şeyle hayatımızı doldurmuşuz ki onların arasında sıkışıp kalıyoruz. Mesela bununla alakalı çok güzel bir hikaye vardır. Hikaye dediğim gerçek bir olay. Bundan 5-6 sene kadar önce oldu. İki tane İtalya'da doktora öğrencisi, karı koca, doktora yapıyorlar. Üniversiteden belli bir para alıyorlar, çalışıyorlar orada. Ama bir türlü ikisi de para kazandığı halde döndüremiyorlar evlerini. Hep ay sonu sıkıntısı çekiyorlar. Ne yaparız, ne ederiz, nasıl çözeriz? Sonra diyorlar ki, ya bizim ne kadar çok şeyimiz var, bir sayalım bunları. Sayıyorlar. Beyefendinin 700 parça kendine ait eşyası çıkıyor. 700 parça. Karı koca çocuksuz insanlar. Hanımefendi 700 parça çıkıyor. Beyefendinin 500 parça çıkıyor. Tabii yani hanımefendinin daha fazla da,
normal
olabilir. Normal. Bunlar her parçayı sayıyorlar. Mesela bir çift çorabı 1-2 diye sayıyorlar. Gömleği sayıyor, el ceketi sayıyor, hırkayı sayıyor, kemeri sayıyor, diş fırçasını sayıyor, diş macunu sayıyor. Hepsini teker teker sayıyorlar. Ve diyorlar ki, biz diyorlar, gerçekten ihtiyacımız olan şeyleri tutacağız. Neyi tutacağız mesela? İşte gömleğimi tutacağım ama bibloyu tutmayacağım. çamaşır makinesini tutacağım ama vitrini tutmayacağım. Böyle bir eleme yapıyorlar ve karar alıyorlar. Diyorlar ki elimizdeki rakamı 150'ye indireceğiz ve o 150'den bir tane çıkmadan yerine bir şey koymayacağız. Yani benim diyor temel ihtiyacım nedir? 150 maddede özetlerim ben bunu. Diş fırçasıdır, diş macunudur, gömlektir, kazaktır, pantolondur, çoraptır, ayakkabıdır. Ama 50 çeşit ayakkabı değil. Ondan sonra 150 parça eşyayla yaşayacağım diyor. Yaşayabilirim. Çok rahat yaşarım. Biz de yaşarız. Çok rahat yaşarız. 150 parça yani. Ondan sonra 150 parçayı indiriyorlar. Atıyorlar. Dışındaki ne kadar gereksiz varsa 150'nin dışında kalan. Veya tercih yapıyor. Bu mu daha lazım, bu mu daha lazım. Ondan sonra bakıyorlar ki para yetiyor, artıyor. Biriktirmeye de başlıyorlar. Dolayısıyla maddi anlamda imkanlarımız yetmiyorsa biraz harcamalarımıza bakmamız lazım. Neye harcıyoruz? Burada çok önemli bir şey var. Bizim bir inancımız var. Diyoruz ki rızık bellidir. Allah Teala kime ne lütfettiyse rızık olarak yazılmış belli. Biz onu kazanmak için gayret edeceğiz. Biz gayret etmemiz gerekiyor. Ama ne kadar gayret edersek edelim bize yazılan rızık gelecek. Hakikaten de bakıyorsunuz bir insan 8 saat çalışıyor hafif bir işte. Bir insan 10 saat çalışıyor çok ağır bir işte. Hafif bir işte 8 saat çalışan 10 saat ağır işte çalışan insanın kat kat fazla parasını kazanıyor. Rızık olabilir. Bize düşen vazifemizi yapmak, o da helalinden, kimseyi aldatmadan, kimseyi kandırmadan, kimsenin hakkına girmeden çalışmak. Onu yapacağız. Ama sonrasında rızık belli, kazandık. Sonrasında onu harcarken kazanmak var. Yani hak edilen rızkı değiştirmek yok ama onu harcarken kazanmak mümkün. Yani iki insan 10 lira kazanıyor. O 10 lira kazanan insandan bir tanesi harcarken dikkatli harcıyor, israf etmiyor, ihtiyacı olmayan şeyi almıyor. O insan kazanıyor esasında. Ötekisi ihtiyacı olmayan şey alıyor, onu alıyor, bunu alıyor vesaire derken o 10 lirayı bir türlü yetiremiyor. Geçen gün bir arkadaşımız, bir dostumuz dedi ki ayda 25 bin lira alıyorum ama yetmiyor bana dedi. Yani bakın 25 bin lira Türkiye'de kaç insan alabiliyor ayda?
Evet.
Ama yetmiyor.
Allah
yetmeyebilir. Allah. Niçin? Çünkü burada işte insan ihtiyacı olmayan şeylere girerse onun dibi yok, sonu yok.
Sonu yok.
Sonu yok yani. İhtiyacı olmayan, gerçekten ihtiyacı olmayan şeyleri ihtiyaç olarak görürse orada sıkıntı var. Burada bu virüse kapılmamak için, çünkü buna varlık virüsü diyorlar. Afluenza diye bir tabir var.
Varlık virüsü.
Afluenza. Bununla ilgili ben yazıda yazmıştım bir tane. Afluenza diye yazıldığında internette çıkar o yazı. Yani nedir, ne anlama geliyor, neye karşılık geliyor falan diye. Afluens varlık demek, influenza da virüs demek, grip demek. Varlık gribi, varlık virüsü anlamına geliyor. Ve diyorlar ki bununla ilgili çalışma yapanlar, bu insandan insana yayılıyor. Ve o yüzden 25 bin lira yetmez hale geliyor. Bakıyorsunuz adam asgari ücretle 1000 lirayla 1500 lirayla kaç kişilik aile döndürüyor. Öteki tarafta başka adam 25 bin liraya kendini döndüremiyor. Neden? Çünkü ihtiyacı olmayan şeyi alayım, şunu da alayım, bunu da alayım. Neden? Çevresinin öyle bir beklentisi var. İşte orada da üçüncü maddemiz devreye giriyor. Sevmediği insanları etkilemek için. Çünkü sizi varlığın üzerinden değerlendiren bir insanı, sahip olduklarınız üzerinden değerlendiren bir insanı, varsanız varsayan, mal varlığınız varsa sizi varsayan bir insanı ne kadar sevebilirsiniz? Yüzeysel ilişki kurabilirsiniz ancak. Yani gerçek derinlikli bir sevgi olmaz. Çünkü sizi sevmiyor, mal varlığınız seviyor. Varlığınız değil, mal varlığınız seviyor.
Bu da çok önemli hocam.
Bu da önemli.
Bu bugünün en büyük hastalıklarından birisi. Yani sizi bizatihi özünüzden değil de sahip olduklarınızdan dolayı ya seven insanlarla örülü etrafımız maalesef. Evet.
Çok önemli ama burada bizim hatamız şu. Biz mal varlığına, varlığımızdan daha çok emek veriyoruz. Daha çok önem gösteriyoruz, daha çok özen gösteriyoruz.
Dolayısıyla biz oluşturuyoruz onu.
Biz oluşturuyoruz. Dolayısıyla kör satıcının kör alıcısı olur diyorlar ya.
Harika.
Yani
evet.
Böyle bir malzemenin de böyle alıcısı oluyor. Böyle dostumuz oluyor.
Evet.
Biz mal varlığımız hiç olmasa, itibarımız hiç olmasa, şöhretimiz hiç olmasa, bilgimiz, makamımız, mevkimiz hiç olmasa ne varız? Ne olarak varız? Kıymet olarak ne ifade ediyoruz? O halimize yatırım yapmadığımız sürece o halimizi sevecek insan da bulamayız. Mal varlığımıza yatırım yaparsak mal varlığımızı sevecek insan buluruz. Makama yatırım yaparsak makamı sevecek insan buluruz. Güzelliğe, dış görünüşe yatırım yaparsak güzelliği, dış görünüşü sevecek insan buluruz. Her malın müşterisi var. O yüzden bizim burada bir noktaya işte ciddi açıklık getirmemiz gerekiyor. Biz mal varlığına mı yatırım yapıyoruz? Vücut varlığına mı yatırım yapıyoruz? Makam varlığına mı yatırım yapıyoruz? Şöhret varlığına mı yatırım yapıyoruz? Yoksa insan olarak var olmamıza mı yatırım yapıyoruz?
Şey, bir söz okumuştum bu an sizin bu şeyinizi destekleyici. Peşinde olduğunuz şeylerin değeri sizin değerinizi belirler.
Ya tabii.
Biraz önce dediniz ya, bunu biz oluşturuyoruz.
Tabii,
yani
biz oluşturuyoruz.
Malın, şöhretin, arabanın, şunun bunun peşindeysek eğer, bu bizim değerimizi belirliyor ve ona göre insanlar kümesinde kendimizi buluyoruz.
Evet.
Değil
evet.
mi?
Evet. Dolayısıyla burada bakmamız lazım. Ben kendi varlığıma insan olarak, Ahmet olarak, Mehmet olarak, Ayşe olarak, Fatma olarak, insan olarak varlığıma ne yatırım yapıyorum? Hı hı. Varlığımın nesi kıymetli? Nesi sevilir? Buna yatırım yapmazsam, sadece mal varlığına yaparsam işte sevmediğim insanları etkilemek için bir sürü şey yaparım. Burada çok çok önemli bir şey daha var. Onu da altını çizmek isterim. O da şu. İnsanlar mal varlığı kazanmak için çalışıyorlar. Sonra o çalışmadan ortaya çıkan stresi, hastalıkları, gerginlikleri atmak için kazandıklarından daha fazlasını harcıyorlar. Halbuki bu kadar çok gerilmese, bu kadar çok şey sahip olacağım diye kasılmasa, bu kadar şu makama atlayacağım, bu makama zıplayacağım diye yorulmasa, o insan bu kadar mutlu olma, yüksek düzeyde mutlu olma ihtiyacı belki hissetmeyecek. Hı hı. Bu kadar gerginlik taşımayacak, bu kadar stres taşımayacak. Ama öyle olmadığı için ne yapıyor? Diyor ki kafam çok doldu, ruhum çok sıkıldı, mutlu olmak için şu arabayı alayım. Şu yazlığa gideyim, şu tatil yapayım. Mesela şu sırada da o başladı. Önceden yazlıklar çok meşhurdu. Şimdi yurt dışında bu tatil yapayım, şu ülkeye gideyim, gezeyim. Niçin? Çok bunaldım, çok yoruldum. Yorulma. Niye bu kadar yoruluyorsun? Niye bu kadar bunalıyorsun? Biraz da yavaşlat. Para kazanmak için yaptığın işleri. Ama ne oluyor? Kısır bir döngü. Para kazanmak için çok çalışıyorum, çok çalıştığımdan yoruluyorum, çok yorulduğumdan dinlenme ihtiyacı hissediyorum. Dinlenme ihtiyacımı karşılamak için para kazanmam lazım, para kazanmak için çok çalışıyorum falan diye böyle.
Gerçekten kısır bir döngü.
İnanılmaz bir kısır döngü.
Bu aslında hocam, yani bizim kültürümüze, bölüyorum şeyinizi ama hani sizi destekleyici açıdan. Kültürümüze baktığımızda, Resulullah Efendimizin hayatına baktığımızda, ya bu noktada ne kadar güzel yönlendirici
çok
şeyler
güzel
var. Ve bizi hani yavaşla diyorsunuz ya.
Evet.
O çok önemli. Biraz bizi frenleyen, değil mi? Yani evet. Peygamber Efendimiz bunların sonunun olmadığını bize söylüyor. Yani mal biriktirmenin. Bunların bir sonu yok.
Yok.
Yaptıkça daha fazla, daha fazlaya doğru gidiyor. İnsanın biraz kendini kontrol edip, bu noktada da şey yapmak lazım hocam. Yani insan kendini nasıl kontrol edecek? Bu mal varlığı, mal biriktirme meselesinde nasıl frenleyecek? Bunun için de bazı argümanlar, aktiviteler mi olması lazım? Bilmiyorum yani, neler yapmak lazım bunu? İlacı ne bunun?
Evet. Şimdi çok güzel bir soru bu. Tamam, bu kadar konuştuk da ne yapacak insan?
Evet.
Bir defa kendini bir doğru konumlandırması lazım. Yani ben mal varlığıyla bende hangi eksiği telafi etmeye çalışıyorum? Ya yani bende ne boşluk var ki onu malla doldurmaya çalışıyorum? O boşluk başka türlü nasıl dolabilir? Varlık olarak benim varlığım neye karşılık geliyor? Bunu bir düşünmesi lazım. Ben bu dünyaya niçin geldim? Bakın Yunus Emre'nin çok güzel bir şiiri var. Diyor ya, hepimizin bildiği. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan. Gel biraz da sen oyalan diyor.
Evet.
Bakıyorsunuz geçen Kütahya'ya gittik. Orada dostlarımızı ağırladım. Bir tane cami var. 1400 yılında yapılmış. Kaç tane insan görmüş hocam.
Ya.
Yani ama hiçbirini bilmiyoruz, hiçbirini hatırlamıyoruz. Ya. Bizi de görecek, bizi de hatırlamayacaklar.
Ya.
Bu hafta İsviçre'ye gittim. Orada da binaların üzerine yazmışlar. 1700 yılında yapıldı, 1800 yılında yapıldı. Yollar falan aynen muhafaza ediliyor, binalar falan. O binalar kaç insan gördü? Yüz binlerce, milyonlarca insan gördü.
Kaç zengin gördü.
Kaç zengin,
kaç
başbakan güçlü,
gördü,
kaç makam sahibi, ya. Kaç zeki, kaç yakışıklı, kaç güzel insan gördü. Ama yok ortada hiçbiri. Dolayısıyla bunların hepsi geçecek. Bunu bir devamlı hatırlayıp devamlı sindirmemiz lazım. Devamlı aklımıza getirmemiz lazım. Ama aklımıza getirmek için bunu bize hatırlatacak insanlarla beraber olmamız lazım. Ya. Bunu bize unutturacak insanlarla değil. Bunu bize unutturacak insanlarla beraber olursak o zaman hiçbir toparlamamız mümkün değil. Çünkü bu tüketim virüsü dediğimiz şey, hı-hı, bakın isim tüketim virüsü. Hı-hı. Varlık virüsü dediğimiz şey varlık virüsü. Virüs ismi boş yere konmamış. Konmasının sebebi şu: bir hasta yapıyor, iki bulaşıyor, bulaşıcı bir şey. Hı-hı. Yani sadece tüketim hastalığı demiyor, tüketim virüsü diyor, insandan insana bulaşıyor. O yüzden çevremizdeki insanlardan bize bulaşabilir. O yüzden çevremizdeki insanlara çok dikkat edeceğiz. Bir diğer mesele de doğru işler yapmak çok önemli. Yani yaptıklarımızı para dışında, madde dışında anlamlandırmak. Hı. Yani yaptığımız işi para dışında, madde dışında anlamlandırmak. İlişkilerimizi para dışında, madde dışında anlamlandırmak. Bakıyorsunuz insanlar birbirlerine hediye alıyorlar. Aldıkları hediyeleri karşısındakinin işine yarasın diye değil, etkilensin diye alıyorlar. O yüzden genelde de o hediyeler hiçbir işe yaramayan hediyeler oluyor. Verenin vermeye gönlü yok, alan alıyor ama ne yapacağını bilemiyor. Etkileniyor, tamam, hı-hı, iki saniye etkilendi, üç saniye ya ne kadar para harcamış falan dedi ama hayrını görmüyor. Bizde hayrını görmek vardır ya.
Evet.
Ama öte taraftan bakarsanız samimiyetle 3 liraya 5 liraya alınan bir hediyenin o kadar hayrını görürsünüz ki. Bizim bir tane öyle bir şey var, bebek arabası. Yani bebek arabası dediğim anne babaların sürdüğü değil, çocukların sürdüğü araba, arkadan itmeli bir araba vardır. Kaç kuşak kullandı o arabayı? Benim çocuklarım kullandı, baldızımın çocukları kullandı, abimin çocukları kullandı. Kullanıyorlar yani. 3 lira 5 lira bir şey, o kadar hayrını gördük ki.
Evet.
Ama öte taraftan bakıyorsunuz bir dostumuz getirmiştir o bebek arabasının 5 katı fiyata bir oyuncak. Bir defa kullanmışızdır, bozulmuştur veya hiç kullanamamışızdır. Dolayısıyla işte hayrını görmek meselesini önemsemek, bereketi önemsemek, azın çoktan çok olabileceğini, daha işe yarar olabileceğini anlayabilmek, bollukla sizin dediğiniz çok önemli bir şey vardı, bollukla bereket arasındaki farkı görebilmek çok önemli. Bunlar tabii çok şeyler, genel şeyler ama bildiğimiz şeyler ama yapması hakikaten zor. Yapabildiğimizi çok fazla söyleyemiyoruz. Yapmaya çalışmak lazım. Gündemimizi almamız lazım. Yani ben bir sürahi bir düşünelim. Bir, bu sürahi nereden sızıyor? Yani neden ben bu kadar sahip olmak zorunda hissediyorum? Neyi telafi etmeye çalışıyorum? Ne anlamda hayatta kendimi dolduramadığım noktalar var? Niye gönlüm daralıyor bir şey alamadığım zaman, üzüldüğüm zaman? Bakın bu hafta çok ilginç bir şey yaşadım. Bir dostumuzla beraber bir yere gittik. Dedi ki bir saat alacağım dedi. Saat aldı, almaya gittik saatçi dükkanına. Girdik. Bir sürü saat var. Baktı, bir tanesini çok beğendi. Çok güzel bir saat dedi. Baktım, hakikaten çok güzel bir saat. Cebinde parası var. Ondan sonra baktı. Almayacağım dedi.
Hmm.
Dedim ki beğendin, güzel, bak almak da istiyordun. Al, gerekirse ben dedim, ben hediye edeyim, yok dedi. Borç vereyim, yok. Yardım edeyim, yok. Niye dedim? Paran yok mu? Var dedi. Ya cebinde para var.
Hmm.
Yoksa vereyim. Al bu saati. Yok dedi. Niye dedim? Niye almıyorsun? Çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki çok sevdim bu saati ya dedi. Ben bu saati çok sevdim. Bir saat bu kadar sevilmez.
Allah.
Yani altı üstü bir saattir bu dedi. Fiyat da çok fazla değil ama güzel görünüşlü bir saat. Bir saat bu kadar sevilmez dedi. Ben dedi bunu alıp koluma taktığım zaman çok sevdiğim için dedi onun üzerinden iyi hissedeceğim dedi.
Hmm.
Onun üzerinden kıymetli hissedeceğim dedi.
Evet.
Onun üzerinden millete göstereceğim. Millete göstermedik bir şey var diye zannedeceğim. Halbuki millete göstereceksem ben arabamı değil, elbisemi değil, saatimi değil, gönlümü göstereyim dedi. Cömertliğimi göstereyim, güler yüzümü göstereyim, iyiliğimi göstereyim dedi.
Çok güzel.
Bu çok önemli bir duruş.
Evliya mıydı hocam o ya?
Yani öyledir herhalde. Yani yanında gezmeye çalışıyorum.
Yok yani bu duygular o kadar önemli ki bugün gerçekten hepimizin bu duygulara ihtiyacı var.
Hakikaten.
Yani giyeceğimiz kıyafetle kendimizi mutlu hissetme ya derdine düşüyoruz, evet, değil mi hocam? Aldığımız ayakkabıyla, onun şık ve çok güzel ve başkalarında olmayan bir şeyse hele. Bunlara bağladık artık. Hani mutluluğumuzu, efendim şeyimizi, ama esas o beyefendinin söylediği, özümüzü kaybediyoruz böyle olunca.
Tabii.
Bambaşka bu sefer sevmediğimiz insanlara, ne dediniz biraz önce?
Sahip olmadığımız parayı ihtiyacımız olmayan şeyleri alarak,
evet,
sevmediğimiz insanları etkilemek için harcıyoruz.
Hep şu an bu modda yaşıyoruz maalesef.
Evet, yani elbisesini gösteriyor insanlar. Ya. Ayakkabısını gösteriyor, yani saatini gösteriyor, arabasını gösteriyor.
Bir de tabii beden dili şu bu eğitimleriyle bunların ne kadar önemli olduğu, tabii. insanın duruşundan nelerin nereye gidebileceği. Evet, yani bunların haklılık payı elbette var ama bunları biraz da bunlara artık kitledik. Herkes elini, kolunu, saatini, pantolonunu, ayakkabısını bir pazarlama unsuru haline tabii, getirdi.
Bakıyorsunuz kafam kadar saat takıyor insanlar ya, göstermek ya, için vesaire. Ya, ya. Niye etkileyeyim diye.
Etkileyeyim
Halbuki diye. Hal etkilesin. Şimdi burada önemli bir şey var. Hı-hı. Kaçırmamamız gereken bir şey. İnsanda ne varsa onu göstererek insanları etkilemeye çalışır. Gönlü zengin değilse, gönlünden verecek bir şey yoksa o zaman saatini gösterip etkilemeye çalışacak.
Harika hocam bu tespit.
O çok yüzden güzel. Gönlümüzü ne kadar zengin tutarsak oradan vererek insanlarla ilişki kurabiliriz. İnsanlara etkileyebiliriz, etkilemek istiyorsak şayet. Hı-hı. Mesele ilişki kurmak ama etkilemekten ziyade.
Hocam dün bir şey vardı, ona da bir kısa değinseniz bu konuyla da bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Beraber bir seminere katılmıştık sizinle orada. Seminerci arkadaşımız iki konuya temas etmişti. Siz söyleyin onu.
Olur, sizden tabii tabii. Onu da, evet. Dedi ki hem kişiler arası ilişkilerde ama daha çok anne baba çocuk arasındaki ilişkide, öğretmen çocuk arasındaki ilişkide, büyük küçük arasındaki ilişkide iki şeye dikkat ederseniz ilişki inanılmaz zenginleşir, derinleşir dedi. Evet. Bunların birincisi kind face dedi. Kind face tatlı yüz, güler yüz, sempatik yüz. Yani baktığınızda mutlu olacağınız bir yüz. İkincisi de safe hands dedi, güvenli el. Yani sizin üzerinizde olacak, o sizin üzerinizde, o el sizin üzerinizde olduğu için sizi iyi hissedeceksiniz, rahat hissedeceksiniz, güvende hissedeceksiniz. Yani ilişki kurarken korumadan ziyade, son teknoloji arabalardan ziyade, çok güvenlikli sitelerden ziyade bu güler yüzle güvenli eli hayatımıza sokabilirsek o zaman işte korumaya, güvenliğe, işte acayip donanımlı arabalara ona buna ihtiyacımız yok. Evet. Ama o olmazsa bir türlü kendimizi her şeye rağmen güvenli hissedemeyiz. Ne olursa olsun güvenli hissedemeyiz. İşte burada o tatlı yüzü, güler yüzü verebilmek için, güvenli yeri verebilmek için bizim kalbimizde o onlara verebilecek gücün olması lazım. O olmadığı zaman bakıyor insan, ben bu insana ne verebilirim? Güler yüz yok. Evet. Yok yani içeride gülme enerjisi yok.
Mutluluk yok, huzur yok.
Mutluluk, huzur yok. Gelmiyor yüze. Yüze gelen de kekremsi tatta bir şey, yapmacık. Anlıyorsunuz onu. İçeride yok çünkü.
Eyvallah.
Güvenli el yok çünkü kendi de güvenmiyor. Dolayısıyla ne var? Para var. İyi ben sana koruma tutayım. Güvenlik tutayım. İşte şöyle araba alayım, şöyle mont alayım.
Kredi
şöyle ayakkabı alayım. Şöyle kredi kart limitini arttırayım. Şuna hediye alayım falan ama... Ya o olmasa da olur. Yani istediğim sadece güvenli bir el.
Eyvallah.
Yani elin üzerimde olsun. Bunaldığımda arayabileyim seni. Daraldığımda arayabileyim. O yeter bana. O olmadıktan sonra sen bana ne kadar koruma koyarsan koy. Hiçbir işe yaramaz. Ne kadar güvenlik koyarsan koy. Hiçbir işe yaramaz.
Eyvallah.
İşte bununla alakalı bir tane başımdan geçen ilginç bir olay vardı. Onu paylaşmak isterim. Bir makam sahibi bir insanla beraber oturuyorduk. Telefon geldi. Dedi ki işte ben dedi şu kızı arıyor. Ben dedi sitenin güvenliğinden içeri girdim. Dedi ki bahçeye mi girdin eve mi girdin? Bahçeye girdim dedi. Eve girince bir daha ara dedi. Yani çok güvenlikli bir sitede oturuyor. Giriş çıkış bir sürü güvenlik var. Ona rağmen bahçede içi rahat değil, eve girdiğinde bir daha ara diyor. Yani parayla tutulan güvenlik ya. Bu kadar insanı rahat ettirir.
Değil mi? Evet.
Halbuki bakıyorsunuz. Hiç güvenliğin olmadığı bir mahalle. Komşunun birbirinden haberi var. İnsanların güvenli elleri, güler yüzleri, tatlı dilleri birbirlerini sarmış. Orada komşuya emanet ediyor. Ahmet amcanın evine git diyor. Evet. Ayşe teyzenin evine git diyor.
Ben yoksam komşuya.
Ben yoksam komşu var diyor. Ama o parayla alınabilecek bir şey değil. Neyle alınabilecek? Gönülle alınabilecek bir şey. O yüzden ne veriyoruz, ne var içimizde ona bakmak lazım. Bizde para mı var? Gönül zenginliği var. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifini unutmayalım. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki gerçek zenginlik mal zenginliği değildir, gönül zenginliğidir. Gerçek zenginliğin peşinde koşmak lazım. Hatta gerçek zenginlik de yok ifadede. Zenginlik var. Zenginlik, mal zenginliği, mal çokluğu değildir, gönül zenginliğidir buyuruyor. O yüzden zengin olmak istiyorum. Çok güzel, olalım zengin. Hepimiz zengin olalım ama gönül zengini olalım. Gönül zengin ne demek? Az şeyde çok ihtiyaç gören insan demek. Ötekisi çok şeyle az ihtiyaç göremez. Bakıyorsunuz bir tanesinin ev döşediği paraya öteki adam bir saat alır. Yani İsviçre'de var işte kaç bin dolara saatler var yani.
Evet.
Alınıyor mu? Alınıyor demek ki böyle dükkanlar var.
Tabii.
Alınıyor da ne oluyor? Yani ne kadar insan rahatlamış oluyor, ne kadar mutlu olmuş oluyor veya kaç dakika sürüyor mutluluğu? Almış olmakla olmamak ne fark ediyor? Bu Rasim Özdenören'in Gül Yetiştiren Adam kitabında çok güzel bir ifade vardı. Diyor ki ona sahip olana kadar bir mal varlığından bahsediyor. O şeye sahip olana kadar diyor, içimde inanılmaz bir tutku, inanılmaz bir ateş oluyor diyor. Sahip olduktan sonra diyor, sahip olmakla olmamak arasında fark kalmıyor diyor. Ha olmuşum, ha olmamışım yani. Biz mala çok beklenti yüklüyoruz. Yüklediğimiz için şunu alsam tamam diyor. İnsan diyor ki ya bir arabam daha olsa, şöyle bir arabam olsa tamam diyor. Ya da diyor ki şuraya gitsem diyor, şu ülkeye gitsem, bir gezsem, görsem ne kadar rahatlayacağım, ne kadar mutlu olacağım diyor. Gidiyor bakıyor ki orada değil. Gidiyor bakıyor ki alıyor, orada değil mutluluk. Bulamıyor bir türlü, rahatlayamıyor, dinlenemiyor, huzur bulamıyor. Böyle bir heyecan geliyor, geçiyor. 2 saniye, 2 dakika, 2 gün, hadi olsun 2 ay. Ama sonra bitiyor. Bununla alakalı Amerika'da piyango kazananlarla ilgili yapılmış çalışma var. Bayağı bir piyango kazananı almışlar, incelemişler, araştırmışlar vesaire. Ve şöyle bir şey bulmuşlar. Piyango kazanan insanlar o kadar para kazanmışlar. O mutlu hissettikleri, iyi hissettikleri dönem 2 ya da 3 ay sürüyor. 3 aydan fazla süren yok. Sonra daha da kötü dibe düşüyorlar. Yani yukarı çıkıp daha da yüksekten düşüyor.
Türkiye'de
ve
de böyle
devam etmiyor. Türkiye'de böyle çok hikayeler anlatılır. Ama biz hep hikaye diyebiliriz. Fakat bu bahsettiğim çalışma bayağı teker teker incelenmişler,
bilimsel
takip
şey.
Edilmişler, araştırmışlar. Bir sürü de internette falan insanlar yayın olarak bulabilir bunu. Yani gerçekten insan bakıyorsunuz piyango kazanıyor. Bir sürü insanın hayat boyu kazanamayacağı kadar para kazanıyor ama 3 ay sürüyor. 3 ay sonra bitmiş oluyor. Dolayısıyla genel bir değerlendirme yaparsak bütün bu konuştuklarımızı, bildiğimiz bir şey var. O da ne? Parayla saadet olmaz. Bakın sözde
çok
oturmuş.
Çok temel.
Çok temel bir şey.
Evet.
Bunu hepimiz biliyoruz, bir şey olduğunda söylüyoruz ama inanmıyoruz. Dile geliyor, gönle gelmiyor. Bunu bir gönle indirmek lazım. Gönle koymak lazım. Parayla saadet olmaz. Ben maldan ziyade, mülkten ziyade, mal varlığından ziyade kendi varlığımı bir önemseyeyim. Yani ben bu dünyada neye karşılık geliyorum? Kendi varlığımı anlamlandırayım. Ondan sonra da harcayacaksam cebimden değil gönlümden harcayayım. Yani cebimdeki para beni mutlu etmiyor harcadığım zaman ama gönlümden var olanı harcarsam o bana mutluluk olarak zaten geri dönecek. İşte gönülden harcamak ne demek? Bir insana güler yüz göstermek, bir insana iyilik yapmak, bir insanın yükünü taşımak, bir insanın yardımına koşmak, bir insanın halini hatırını sormak, bir insana küçük de olsa bir hediye almak, işini görmek, işini kolaylaştırmak
cenazesine
vesaire.
Cenazesine gitmek.
Cenazesine
çocuk
gitmek.
Çocuk doğumu olduğu zaman işte tebriğe gitmek değil
tabii,
mi hocam?
Tabii. Yani onu
acı
takip
gününde,
etmek.
Tatlı gününde yanında olmak. Bunları da unuttuk. Bunlardan da şey yapamıyoruz. Yani şimdi Resulullah Efendimiz'in hadislerinde çok temel şeyler işte cenaze teşhiğinde bulunmak diyor. Şimdi böyle dinliyoruz bunu. İşte bir yerde bir cenaze görürsek hadi duralım şurada kılalım diyoruz. Ama ilgilenmiyoruz yani. Evet. Kendi akrabamız veya bir komşumuz vefat ettiğinde bile gerekli ehemmiyeti maalesef göstermiyoruz.
Neden? Evet. Bir şeyler kazanmamız lazım.
Evet yani. Değil mi? Yani.
Halbuki onu kaybettikten sonra ne kazanırsan kazan yani. Evet. Cenazesine gidemediğin zaman neyi kazandın
tabii
yani?
Ki, tabii ki.
Bu yüzden peşine düşmek, aramak, bakmak, takip etmek lazım. Şimdi bu hafta yine yaşadığım bir olay. Bu Cenevre'de yürüyoruz. Bir dostumuzla. Bir Türkçe konuştuğumuzu gören birisi geldi. Dedi ki ben dedim telefonumu uçakta unuttum. Ve dedi uçağı da almadılar beni tekrar geriye. Şu an dedi gideceğim otelle alakalı hiçbir fikrim yok. Sadece adını biliyorum. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Burada kala kaldım dedi. Bana yardım eder misiniz dedi. Arkadaşımın cebinde de şehir haritası var. Ve teker teker numaralandırılmış hangi otel nerede diye. Baktık, bulduk. Bulunduğumuz yere 200 metre mesafede.
Allah Allah.
Aldık, 200 metre götürdük.
Evet.
Arkadaşım dedi ki, ya dedi, ne kadar güzel dedi, bir insana yardım etmiş olduk dedi. Çok güzel, çok sevindim, çok mutlu oldum dedi. Hakikaten çok mutlu olduk. Ondan sonra hemen başka bir insana yardım etme fırsatı çıktı. İnsan aradı mı, vermek istedi mi, görmek istedi mi, bulmak istedi mi illaki karşısına çıkıyor.
Kesinlikle.
O yüzden gönülden vermeye, gönülden bulmaya, gönülden aramaya dikkat etmek lazım. O zaman varlık çok kıymetleniyor. Varlık tabii. O zaman kıymetleniyor. Yani ben ne yapabilirim? Ben o Cenevre'deki adama otelini bulmasaydım da çıkarsaydım 400 frank verseydim. Hiçbir işine yaramıyor. 400, ne yapacak 400 frank? Oteli lazım ona.
Cebinde daha fazlası
tabii var. Belki yani. Onun cebinde daha fazlası var. Onun ihtiyacı olan otelini bulmak. 400 frankı versem otelini bulmayacak ki. Adam cep telefonunu kaybetmiş. Maddi imkan nedir bilmiyorum ama var yok hiç önemli değil. Önemli olan onun için otelim nerede benim şu anda? Otelimi tutmuşum, gitmem lazım, bulamıyorum. En büyük iyilik ona o. O yüzden ne yapacağımızı, varlığımızı nasıl kıymetlendirdiğimizi bilmek lazım. Bakıyorsunuz anne babalar mesela bu noktada anne babalık vazifesini yapamadıklarını telafi etmek için çocuklara daha fazla hediye alıyorlar.
Oyuncakçıya. Yani.
Oyuncakçıya götürüyorlar ya da özel daha pahalı özel okullara verip diyorlar ki bu kadar para veriyorum bu problemi niye bana getiriyorsunuz siz çözün diyorlar.
Değil mi?
Halbuki özel okul anne baba olmayacak ki anne baba başka öğretmen başka okul başka.
Tabii.
Ama daha fazla para vereyim siz ona anne babalık da yapın abilik ablalık da yapın teyzelik de yapın dayılık da yapın amcalık da yapın. Olmaz böyle bir şey. Onun yerine olacak olan şey şudur biz kendimiz doğru konumlandıracağız. Anne isek annelik yapacağız, babaysak babalık yapacağız, abi isek abilik yapacağız, ablaysak ablalık yapacağız, arkadaşsak, dostsak dostluk yapacağız. Hepsini bıraktık. İyi bir insan olmak istiyorsak, iyi bir insan olmaklık ne gerektiriyorsa onu yapacağız. Dolayısıyla bunlara dikkat edersek ancak o zaman işte aradığımız mutluluğu bulacağız. Bunlara dikkat etmezsek bütün bilim de bunu gösteriyor. Bizim inancımız, kültürümüz de bunu gösteriyor. Parayla saadet olmaz.
Kesinlikle.
Biz mutluluk duyamayız, mutluluk sahibi olamayız. Mutlu olmak istiyorsak mala yatırım yapmak yerine iyi davranışa, iyi ilişkiye yatırım yapmamız lazım. Hı-hı. Paraya ne kadar yatırım yaparsak mutsuzluğumuz, susuzluğumuz o kadar artacak. Çünkü kaybettiğimiz o şeyleri bir daha bulmak çok çok zor. Hı-hı. Hani bununla alakalı güzel bir hikaye vardır ya bu... İyilik meselesi, gönül zenginliği meselesi bir ahlaktır. Bununla alakalı güzel bir hikaye var. Diyor ki işte su, ateş, ahlak, arkadaşlık yapmışlar. Konuşurken demişler ki birbirimizi kaybedersek ne yapalım? Ateş demiş ki ben demiş duman çıkartırım. Dumanımı gördüğünüz yere gelin beni bulursunuz. Su demiş ki ben demiş ses çıkartırım. Sesimi duyduğunuz yere gelin. Ahlak demiş ki beni kaybetmeyin, beni kaybederseniz bir daha bulamazsınız
ya,
demiş.
Güzel.
Bunlar önemli ahlaklar.
Evet.
Bunları kaybetmemek lazım. Yani gönlü genişletmeyi, mal varlığını birinci öncelik yapmamayı, insanları mal varlığına göre değerlendirmemeyi ahlak olarak benimsememiz, sindirmemiz lazım.
Kesinlikle.
Öbür türlü sindirmediğimiz sürece ne kadar konuşursak konuşalım, ne kadar söylersek söyleyelim laf olur. Ama hayatımızda hiçbir karşılığı olmaz. Biz yine aynı mutsuz, aynı huysuz. Aynı kalbi daralmış insan oluruz. O yüzden müsaadeniz olursa siz saate bakıyorsunuz vaktimiz daraldı hissediyorum. Başta söylediğimiz sözü şimdi bir daha söyleyelim.
Buyurun hocam.
Sahip olmadığımız parayı ihtiyacımız olmayan şeylere sevmediğimiz insanları etkilemek için harcamayalım.
Harika.
Sahip olduğumuz parayı harcayalım. Harcadığımız şey ihtiyacımız olan şeyler olsun. İhtiyacımız olmayan bir şey var paramızda varsa onu da sevdiğimiz insanların ihtiyacını görmek için harcayalım. İnsanları etkilemek için para harcamak olmaz. İnsanları etkilemek için, insanları kendimiz sevdirmek için onlara iyilik yapmamız, güven vermemiz, güler yüz göstermemiz lazımdır. Öbür türlü hediye üzerinden giden, malla gelen şey malla gider.
Aynen öyle. Hocam gerçekten çok önemli konular bunlar. Şimdi günümüz insanları işte travma yaşıyorlar.
Tabii.
İşte bunalım yaşıyorlar. Esasında bunların özü kişinin maddeye verdiği değer, yani eşyaya verdiği değer, kendini konumlandırması, hep söylediğiniz şeyler biraz buraya geliyor.
Evet.
Bununla çok alakalı hani Mevlana Hazretleri diyor ya, neyi arıyorsan sen olsun.
Evet.
Yani aslında iş sende bitiyor. Senin duygu dünyanda bitiyor. Senin fikirlerinde, yaklaşımında, senin ne bileyim altyapında bitiyor. Her anlamda, duygusal anlamda, fikirsel anlamda. Burada bitiyor. Bunu sağlam bir zemine oturtturduğun zaman esasında parayı da, efendim her şeyi de nasıl değerlendireceğini çok iyi biliyorsun.
Tabii.
Ve onların etkisinde değil de onları etkileyen rolde oluyorsun. Evet. Ve çok faydalı bir insan oluyorsun topluma. Çünkü o kadar güzel insanlar var ki etrafımızda, maddi varlıkları son derece yerinde ama hani Mevlana Hazretleri'nin gemi hikayesi gibi, yani su geminin içinde olursa gemi batar ama gemi suyun üstünde olursa gemi gider, suda işe yarar. Yani burada mal suya benzetiliyor, denize benzetiliyor. Evet. İnsan da gemiye benzetiliyor. Bunun gibi işte neyi nerede kullanacağımızı iyi bilirsek Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmaz ama inşallah hocam sizinle önümüzdeki programlardan birinde de şeyi konuşalım. Şimdi insanın kendisini sağlam bir zemine oturtturması için de bu tek başına da olmuyor.
Hı-hı.
Yani hani ilk başta da söylediniz ya, hani kurduğunuz çevre, aslında dahil olduğunuz çevre sizi bir yere taşıyor. Yani sizin değerlerinizi de onlar oluşturuyor farkına varmadan.
Hı-hı.
Çocukluktan beri içerisinde bulunduğunuz çevre. Biraz bu çevre faktörünü de bir programda masaya yatıralım.
Çok
yani biz nasıl hani o ideal insan olabiliriz? Bunu tek başına başarmak mümkün değil. Bir destek lazım.
Tabii.
Birilerinden destek lazım. Biraz bunu da böyle bilimsel temelde sizinle psikoloji biliminin bu noktadaki değerlendirmelerini almış olalım. Bu da çok önemli. Çünkü çok güzel bir portre çiziyorsunuz. Ama benim böyle olabilmem tek başıma zor.
Nasıl olacak?
Benim
tabii.
Bir desteğe ihtiyacım
doğru,
var gibi sanki.
Doğru. Bitirmeden
buyurun.
Son bir şey söylesem. Bu buyurun, Mevlana'nın buyurun. Örneğini verdiniz ya, gemi örneğini.
Evet.
Bir tane de örnek benim aklıma geldi. Yine büyükler derler ki dünya derler sandalye gibidir.
Evet.
Sırtını almaya gelmez, üzerine oturacaksın.
Harika.
Kalbine Sıfır. Koymaya gelmez diye. Burada bir şeyin ayrımını yapmak lazım.
Hı-hı.
Dünyayı sevmiyoruz ama yaşamayı seviyoruz.
Hı-hı.
Bu karıştırılıyor. Bazı insan dünyayı seviyor, yaşamayı atlıyor. Bazı insan dünyayı sevmiyor, yaşamayı atlıyor. Yani dünya üzerinden gittiğimizde, yaşamı pas geçtiğimizde, dünyayı seven de sevmeyen de yaşamayı atlıyor. Halbuki dünyayı sevmek yok, dünyayı sevmemek var ama yaşamayı atlamamak var. Yaşamayı biz seviyoruz. Yaşayacağız. Niçin yaşayacağız? Çünkü bizim yaşamamız bir şeye karşılık gelecek.
Tabii.
Yaşadığımız sürece bir şeyler yapacağız.
Tabii.
O yüzden yaşamayı sevmemek yok. Dünyayı sevmemek demek yaşamayı sevmemek
Eyvallah.
Demek değil. Güne enerjisiz başlamak demek değil. Niye yaşıyoruz ki? Ne kadar tatsız bir dünya. Dünyayı sevmiyoruz falan diye huzursuz olmak, karamsar olmak değil. Bilakis dünyayı sevmiyorum. Dünyanın mal varlığını çok sevmiyorum. Çok umurumda değil ama yaşamayı deli gibi seviyorum.
Evet.
Yaşamak çok kıymetli. Niçin? Çünkü ben yaşadıkça bir şeyler yapabileceğim. Bir insana faydalı olabileceğim. Hı. Kendi hayatımı anlamlandırabileceğim.
Kesinlikle.
O yüzden bu ayrımı çok iyi yapmak lazım. Dünyayı sevmek yok, yaşamayı çok sevmek var. Her sabah güne tatlı bir huzurla, bitmez bir enerjiyle uyanıp o huzuru, o enerjiyi mümkün olduğu kadar insana bulaştırmaya çalışmak, mümkün olduğu kadar insana yaymak var.
Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Mehmet Dinç hocamız ve bendeniz İdris Topçuoğlu ile birlikte İnsan Bu programını dinlediniz. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın efendim.